Ayrım 48, Büyük Hesaplaşma, Jack de Brule, sayfa 448. Petromax Prutho Omega'da. Kerikov duş kabininden çıktığında genelde grimsi olan teni pembeleşmişti ve parlıyordu. Saçlarıyla göğsündeki sırtındaki kıllar pösteki gibi birbirlerine dolaşmışlardı. Beline bir havlu bağlayıp bir diğeriyle kurulandı. Yıkanmadan önce tıraş olmuş, ayılmak için de rahatlatıcı sabah rutinine başvurmuştu. Saat sabahın 3'üydü ve Kerikov neredeyse 30 saattir uyumamıştı. Duşta hemen hemen girmeden önce içtiği ikinci viski kadar harikalar yaratmıştı. Kameranın kapısı vurulduğunda giyinmek üzereydi. Ebu Elam davet edilmeyi beklemeden içeri girip kanepeye yayıldı ve nefretle cinsel ilgi karışımından oluşan duygularla Kerikov'un çıplaklığını seyretti. Arap Kerikov'u daha önce tanıdığı herkesten çok tiksindiriyordu. Elam şu anda aşağıdaki delikte kadınla birlikte diye bildirdi. İkisini de neden öldürmediğimizi anlamıyorum. Çünkü Mercer'ın hakkından gelmeyi aceleye getirmeyeceğim, bu kişisel bir konu. Kadına gelince o bizim en önemli kaynaklarımızdan birinin kızı ve onun buradaki varlığı babasının pazarlıkta kendi payına düşen kısmını yerine getirmesinin teminatı. Max Johnston kendisine ihanet ettiğimizi öğrendikten sonra bizi ele vermeye karar verirse, onunla birlikte geçirdiğin zamanın video bantlarını babasına göndermek kaydıyla kadın istediğin sürece senindir. Kerikov gözünün önünde genç kadın varisin, Elan ve iki yardımcısının ölümüne tecavüzüne uğramasını canlandırdı. Ancak Johnson anlaşmamıza uyarsa kadın hemen serbest bırakılacak ve kılına bile dokunulduğunu duyarsam seni kendi ellerimle öldürürüm. Elam kuşkuluydu, hiç kimse beni boş tehditlerle korkutamaz. Kerikov onun kasım kasım kasılmasını görmezden geldi. Gidip arkadaşımız Fairhoff'unu bul, sonra da Valdez'e dönelim. Peel 5 numaralı pompalama istasyonundan çekilirken birkaç köprüyü havaya uçurarak kuzeye giden yoldan geçilmesini engelleyecek. Bu da yetkililer Fairbanks'teki yangını söndürüp istasyonda neler olduğunu soruşturmak üzere helikopterleri göndermeden önce bize yalnızca birkaç saat verir. Hope'a patlayıcıları yerleştirmek için ne kadar süre lazım sana? Tamamen imha edilmesini mi istiyorsun, batmasını mı? Kerikov tek düze bir sesle, enkazdan gir ya posta pulundan daha büyük bir parçanın kalmasını istemiyorum diye açıkladı. Muhtemelen bir saat, en fazla iki. Bombaları yakıt depolarının altına yerleştirmem gerekecek ve ateşleme fitili kullanarak patlayıcıları zamanlayacağım ki sarsıntı Karina'nın iki yanını da aynı anda havaya uçursun. Elam önce Cezayir'de, ardından da Lübnan sokaklarında, Libya çöllerindeki üslerde, Irak ve İran'da yıllarca almış olduğu terörist eğitimi sayesinde elde ettiği uzmanlıkla konuşmuştu. Kerikov, Elam'ın gerginlikten ötürü hafifçe seyirmeye başlayan yanağını gözlemledi. Seyirmeyi algılamak çok zordu ve eğer Kerikov herhangi bir işaret görmek için adamın yüzüne dikkatle bakmasaydı göremeyecekti. Kerikov, Alaska boru hattının imha edilmesinin ve Birleşik Devletler'in kıta sahili açıklarında bir süper tankerin planlı şekilde batırılmasının ardından Elam'ın kendisini öldürmek için emir aldığından kuşkulanıyordu. Rufti, Kerikov'a ihanet edecekti. Kerikov, Rufti ile irtibata geçmeden önce bile böyle bir şey olacağını anlamıştı. Arap öylesine şeffaftı ki adeta üzücüydü bu durumu. Kerikov'un ihanet karşısında kendisini koruyabileceği yöntemleri olmadığına gerçekten inanıyor olabilir miydi? Tanrı bizleri gerizekalıların hırslarından korusun. Mercer kaçış planı hakkında birkaç kelimeyle açıklama getirince Egil'in yüzü öfkeden kıpkırmızı kesilmişti. Sen aklını kaçırmışsın. Bunun nelere mal olacağının farkında değil misin? Bu canavarların dengelerinin günün 24 saate aralıksız izlenmesi zorunludur. Kış bastırdığında üretimde olmayacak olmasına rağmen buzlanmanın platformun dengesinin etkilenmemesini sağlamak amacıyla burada bir ekip bırakılacak. Bu büyüklükteki bir platformda 5 santim kalınlığında bir buz oluşumunun ağırlığı 450 tona eşdeğerdir ve denetlenmezse platformu alabora edebilir. Ve sen platformda 100 büyüklüğünde bir denge kaybı yaratmaktan söz ediyorsun. Omega'nın güvertesi yüklü boruları taşıyan direkler dizisi sondaj düzeneği de dolu. Depoları ve sondaj çamuru depolama hazneleri de dolu olursa biz kolonun tepesine bile ulaşamadan platform devrilir. Ege, eğer izin verirsen... Ege Mercer sanki ağzını hiç açmamış gibi onu susturuverdi. Çevreyle ilgili endişeler bir yana, ta yukarıya kadar çıkmayı başarsak dahi suda uzun süre sağ kalabileceğimizi düşünmüyorsun herhalde. Tanrım, dondurucu bir soğuk var ve 20 dakika içinde vücut ısılarımız tehlikeli biçimde düşer. Ondan 5 dakika sonra da ölürüz. Ege çılgınca bir öfkeye kapılmıştı ve Mercer onun çok geçerli noktalara değindiğinin farkında olsa da kızı bu kadar şiddetle itiraz etmeye iten faktörün korku olduğunu biliyordu. Onu suçlayamazdı. Önerdiği şey aslında kendisinin de ödünü koparıyordu. Ege, Tanrı aşkına çeneni kapa da bir dakika beni dinle. Ege sakinleşti ve sanki Anora kendisini koruyacakmış gibi yakasını çekiştirdi. Tek çıkış yolunun bu olduğunu benim kadar sen de iyi biliyorsun. Burada kalırsak ikimiz de öleceğiz. Öyleyse kaçmayı niye denemeyelim? Alaska'nın geri kalan kısmı 25 santim kalınlığında ham petrolle kaplanmışken bu platform devrilip de petrolünü Cook körfezine akıtırsa bu durumu umursayan olur mu sence? Eğer buradan çıkmak için bir şansımız varsa, soğuktan ölmezsek, platform alabora olmazsa ve deniz terminalindeki Andy Lindstrom'u uyarabilirsek o zaman bu karabasanı daha başlamadan bitirebiliriz. Peel petrolü dondurduktan sonra Kerikov'un boru hattını patlatacağından eminim. Onu durdurmak için bana lazım olan tek şey 10 saniyelik bir görüşme yapabileceğim bir telefon ya da bir telsiz. Daha önemli şeylerin tehlikede olduğunu kendisi de kavradıkça korkusu yavaşça azalmaya başlamış olan Ege yine de bocalıyordu. Ne olursa olsun yaşamları zaten sona erecekti. O zaman ölmeyi denememek niyeydi? Ege'nin planını kabul etmeye karar verdiğini gözlerinden okumuştu Mercer. Hala senin kaçık olduğunu düşünüyorum. İşe yarayacak, inan bana. Ege bu lafı son kez kendisiyle yatmayı kabul ettiğim 49 yaşında bir profesörden duymuştum diye şaka yaptı. İşe yaramamıştı. Mercer'ın planı umutsuzluktan doğmuştu ancak teoride inanılmayacak kadar basitti. Petromax Omega'nın kısa destek kolonunu yüzdürmek niyetindeydi. Yedek pompa kontrollerine elle kumanda edebilmenin avantajlarından yararlanarak aşağı yukarı 57 bin metreküp hacme sahip silindiri tamamen deniz suyuyla doldurabilirlerdi. Ardından da Mercer ve Ege 30 metre yukarılarında kalan asansör kapılarına ulaşana kadar da yükselen suyun yüzeyinde batmadan durabilirlerdi. Ege'nin de belirttiği gibi buradaki en büyük tehlike destek ayaklarından biri binlerce ton safrayla dolup diğerleri boş kalırken platformun dengesini tamamen bozmak olurdu. Bu konuda Mercer'ın en iyisini ummaktan başka elinden gelebilecek bir şey yoktu. Ege'nin diğer endişesine gelince vücut ısılarının düşmesine karşı Mercer'ın onları kuru tutacak bir planı vardı. Tabanını kendi bedeninin oluşturacağı eğreti bir sal yapmakla ilgilenirken Ege de pompa birimlerini oluşturan şaşırtıcı borular, valflar ve kontroller karmaşası üzerinde çalışıyordu. Toplamda sayıları 6 olan pompalar 16 metre kadar daha altlarında kalıyordu. Ancak kontrolleri onların bulundukları yerdeydi. Mercer'ın yönlendirmesi üzerine Ege bir yandan çalışırken bir yandan da sistemle ilgili açıklamalar yaptı. Her ceket, petrol endüstrisinde bu bacaklara bu ad verilir, değişen koşullara göre dengelerinin birbirlerinden bağımsız olarak ayarlanabilmesi için bilgisayarla operasyon merkezindeki birincil pompa kontrolüne bağlıdır. Fırtınalı denizlerde platformun tamamı ana güvertesi su seviyesine gelene kadar indirilebilir veya dalgaların 30 metre üzerine oturabilir. Platform hangi yükseltide olursa olsun gerginliklerinin kesinlikle azalmaması ve demirlerin atıldıkları yerde sağlam durmaları için eğik olan çelik bağlama kabloları hidrolik kaldırıcılar boyunca uzanır. Ege hafif bir gururla, babam bütün sistemin geliştirilmesine yardımcı oldu. İlk taslakları platformun 40 bin sayfa tutan ayrıntılı planına esas teşkil etti dedi. Sözlerine, senin platformu küçük salınla alabora etme olasılığının dışında en zayıf halka demirlerin kendileridir. Ankar Advice adlı bir Hollanda firması tarafından inşa edilmiş Flipper Delta olduklarını sanıyorum. Minimum 20'şer ton olmalılar. Bu da platformun sürüklenmesine karşı her bir demire yaklaşık olarak 400 tonluk reaksiyon gücü sağlar. Bu tip Pluto civarındaki topraklar için idealdir ama Cook körfezi için o kadar emin değilim. Burası Omega'nın yalnızca geçici olarak demirlediği bir yer ve üretime geçtiğinde dengesi o kadar kritik olmaz. Platform eklenen ağırlıkla batmaya başladığında ve demirleme hatlarının kinematik açısı 10 derece kadar önemsiz bir değişiklik gösterdiğinde demirler verimliliklerinin %35'ini kaybederler. Biraz fazla yüklenirsen de tamamen koparlar diye sürdürdü. Mercer Ege'nin söylediklerinin belki de yarısını anlayabilmişti. Ne kinematik açının ne olduğuna ilişkin en ufak bir fikri vardı ne de gerçekten umurundaydı. Sadece Ege'nin konuşmaya devam ederek sakinleşmesini ve onun sesi sayesinde kendi gerginliğinin bir nebze yatışmasını istiyordu. Ege trip açıları, sondaj kepçeleri, kazıklar ve pompa mekanizmalarının kendileri hakkında bilgiler vermeye devam etti. Bilgiler ansiklopedik olsa da Ege'nin sesi canlı ve inanılmaz derecede çekiciydi. Yaklaşık yarım saat sonra Ege hazır dedi. Debi regülatörü ve derinlik göstergelerinin emniyet düzeneklerini çıkarttım. Pompalar asla geçilmemesi gereken nokta geçildiğinde bile çalışmaya devam edecekler. Sistem ancak üstteki elektrik panelleri dolan su nedeniyle kısa devre yaptığında kendiliğinden duracak. Ya ana kontrol odasındaki uyarı göstergeleri? Ege o konuda yapabileceğim bir şey yok dedi. Çevrim eğrisinde bir oynama olunca yukarıdaki panel Noel ağacı gibi yanacaktır. Kerikov'un o uyarı panellerini izlemek için orada yeterince adam bırakmamış olduğunu umabiliriz ancak. Eğer izliyorlarsa senin planın yukarıdaki şalterlerden birinin indirilmesiyle sonlandırılabilir. Öyleyse tuvalette olmalarını dileyelim çünkü ben gitmeye hazırım. Mercer bir yapışkan bandın tamamını kullanarak naylon dış yüzeyinde sayısız delik ve yırtıklar bulunan eski püskü yüzdürme giysisini onarmıştı. Gümüş renkli yapışkan bandın miktarı o kadar çoktu ki Mercer zırhlara bürünmüş gibi görünüyordu. Giysiye olduğu kadar ilk yardım setinde buldukları malzemelerde kendisine de bakım yapmıştı. Yaralarının pansumanı, bazı derin yaralarından hala sızan kanları durdurması ve bulduğu kodein tabletlerinden birkaç tane yutması yaklaşık 10 dakikasını aldı. Kendilerini bekleyen işkenceden sağ olarak kurtulmayı umuyorsa o ilaçlara ihtiyacı olacaktı. Sal birkaç tane alet kutusunun üzerinde duruyordu ve sadece Rube Goldberg'in bayılacağı bir eserdi. Dipnot: Ruben Lucius Goldberg 1883-1970 Amerikalı karikatürcü, heykeltıraş, yazar, mühendis ve mucit. En çok Rube Goldberg makineleri adıyla tanınan, basit görevleri dolaylı ve çapraşık yollardan yerine getiren, karmaşık makineleri betimlediği karikatürleriyle tanınır. Buldukları boruların dördü birbirlerine paralel kenar şeklinde bağlanmışlar ve alta yayılan branda yine yapışkan bantlarla iskelete sağlamca tutturulmuştu. Mercer başını bir köşenin en ucuna koyduğunda ayakları diğer uçtaki kesişme noktasından sarkıp iki eliyle diğer iki kenarı tutabilsin diye taşıt boyutlandırılmıştı. Gevşek olarak serilmiş brandanın üzerinde Mercer'ın vücudunun oluşturacağı çukur salın su yüzeyinde sürüklenmesini sağlayıp Ege'nin de suyla temas etmesini önleyecekti. Salın alçak olan borda yüksekliğinden dolayı içeriye su sıçraması olasılığına karşı da yüzdürücü giysiyi üzerine giymişti. Ege göğsünde yatarken kuru kalabilirdi. Islandıkları takdirde yüzdürücü giysinin Mercer'ı birkaç dakika koruması zaten önemini yitirecekti. Mercer asansörün kablosundan birkaç avuç yağ sıyırmayı başarmıştı. Başının arkasına bol miktarda yağ sürüp gür saçlarının arasından kafatasının derisine yedirirken Egi şaşkınlıkla onu izliyordu. ''Endişelenme, sırada sen varsın.''
''Ne sırası?''
Mercer Egi'nin karşısına geçerek pantolonunun paçalarından birini yukarı sıyırıp yoğun yağı kızın ipek gibi cildine sürerken bir yandan da bu durumun uyandırdığı erotik duyguları düşünmemeye çabalayarak Manş denizini yüzerek geçenler bunu yıllardır yaparlar. Yağ buz gibi suyun teninle temas etmesini engeller. Böylece de en büyük tehlike olan ısı kaybını önler diye açıklamada bulundu. Aynı işlemi Egi'nin el bileklerine ve boynuna da uyguladı. Kayganlaşmış elleri kızın boğazında gezinirken Egi neredeyse mutlu bir kedi yavrusu gibi mırlamaya başlamıştı.
''Keşke bunu başka bir yerde yapıyor olsaydın ve yağ ağır makine gibi değil de çarkı felek meyvesi gibi koksaydı.''
Mercer onun aldığını öptü ve kalan yapışkan bantla Egi'nin vücudunu birbirlerinin üzerine binen uzun şeritlerle tepeden tırnağa kadar bantladı. Yukarıya vardığımızda salı terk edip asansör kapılarını açana kadar suda yürümek zorunda kalacağız. Yüksek karbonlu çelik ve plastikten oluşan 45 santim uzunluğundaki en geniş uçlu tornavidayı Egi'ye uzattı. Destek kolonunun başındaki kapağı zorlamak için mükemmel bir levye olacaktı tornavida. Egi titriyordu ve titremesinin nedeni yalnızca havanın soğukluğu değildi. İkisi de bir saate kalmadan ölme ihtimali olduğunu gayet iyi biliyorlardı. Mercer için bu daha önce de yaşamış ancak alışamamış olduğu bir duyguydu. Egi içinse deneyiminin boyutlarını hayli aşan bir durumdu. Güzel yüzü solmuştu ve sarkmış olan alt dudağı titriyordu. Gözleri akmayan yaşlarla cam gibi olmuşlardı. ''Mercer, başaracağız Egi'' dedi. ''Başarmak zorundayız.'' Egi ona bakarak başını evet anlamında salladı ve kollarını ona dolayıp vücudunu kendisininkine bastırarak onu öpme dürtüsüne karşı koyamadı. Bu ikisinin de bir daha asla yaşayamayacakları son öpüşmeleri olabilirdi ve öpüşmelerini korku ve salt fiziksel dokunuşun ötesine taşıyarak özel kıldılar. Buz gibi pompa odasında aralarında bir elektrik akımı ikisinin de yatsıyamayacakları, yatsımak istemedikleri elle tutulabilir bir şey dolaştı. Önlerindeki bir saati sağ salim atlatırlarsa bu ikisinin de birlikte keşfetmek istedikleri bir şeydi.
''Hazır mısın?''
Egi metanetini toplayarak ''Haydi yapalım şu işi'' dedi. Mercer başıyla ayakları kusursuz pozisyonda sala yerleşti. Yağla kayganlaşmış ellerini bantların halkalarından yaptığı tutamakların içinden geçirdi. Salın iskeletinin altındaki alet kutuları suyun salın altından geçmesini ve onları rahatça yüzdürmesini sağlayacaktı. Aksi halde kocaman oda suyla dolarken sal da su alacaktı. Egi kontrollerin yanına giderek arka arkaya birkaç tane lastik kaplı düğmeye bastığında her hareketi bir pompayı devreye soktu. Muazzam turbo pompaların sesleri hemen duyulmaya ve dakikada 18 bin litre su tarafından zorlanmaya başlayan çelik duvarlarda tiz çığlıklarla yankılanmaya başladı. Elektronik kontrollerin bulunduğu bölmenin su geçirmez basınçlı kapılarını kapatan Egi, pompalar su altında kaldığında sesleri kesilecek diye bağırdı. Su bu seviyeye varana kadar 10 dakikamız var. Mercer yerden hemen pozisyon al dedi. Bir sürprizle karşılaşmak gibi lüksümüz yok. Egi sırtını Mercer'ın göğsüne dayayarak onun üzerine yattığında poposu da uyluğuna yaslanmıştı. Mercer Egi'yi oynatmak için kıpırdandı. ''O şekilde değil. Sırt üstü ama dön de ayak uçlu, baş uçlu yatalım. Bu pozisyon ağırlığın daha iyi dağılmasını sağlar.'' Egi çevik hareketlerle Mercer'ın dediğini yaptı. Aldıkları pozisyon Mercer'a kızın aralanmış bacaklarının arasındaki gizemli noktayı görme imkanı tanıyordu. Mercer zihnini hemen bu düşüncelerden arındırıp dikkatini elindeki işe verdi. Bekleyiş bitmek bilmiyordu. Kımıldamadan yatıyorlar, pompalar en nihayet suların altında kalıp kulakları delen vınlamaları yerlerine boğuk ve alçak sesli bir hışırtıya bıraktığı halde konuşmuyorlardı.
Su öyle bir hızla yükseliyordu ki havanın suyun önünde buz gibi bir fırtınaya dönüşerek itildiğinin ve gerçek soğuğun gelmek üzere olduğunun işaretini veriyordu. Dakikalar uzayarak geçti. Mercer yanına bakmayı ve suyun köpüklerle bulanarak ızgaralardan hücum etmesini beklemeyi sürdürüyordu ama hücum henüz başlamamıştı. Her saniye bir öncekine göre daha yavaş geçerken bekleyiş ve korku onları, ikisinin de hareketsiz duramayacakları bir noktaya taşıyordu. Asabi hareketlerle hayali kaşıntılarını kaşıyorlar ya da rahat etmek için kıpırdanıyorlardı. Mercer öyle derin soluk alıyordu ki akciğerlerinin hareketi pozisyonu zaten rahatsız olan Ege'nin daha da rahatsızlık verici bir konuma kaymasına yol açıyordu. Hızla dolan suyun sesi artık iyice güçlenmişti ve rüzgar şimdi daha hızlı esiyordu, her an olabilirdi. Mercer bir kez daha sol taraflarına bakmak için başını çevirdi. Tam o anda su bir geyser gibi gelmeye başladı. Mercer gürültünün arasından sesini duyurabilmek için bağırarak "Başlıyoruz!" dedi. Daha konuşması bile bitmeden alet kutularından oluşan beşiğin üzerinde kaldırılmışlardı.
48. ayrımın sonu. Sayfa 456.